Ayrım 8.
1. Ölü gömme geleneği. Bilince ve onun önemli bir yanını oluşturan benlik bilincine sahip olan insan, ben ve ben olmayan ayrımını yaptığında, yaşam ile ölüm arasında da ayrım yapmakta ve böylece ölülerini gömmektedir. Diğer canlılar içinde yalnızca filler sınırlı bir şekilde ölülerinin kemikleriyle ilgili gözüküyorlarsa da, bu ilgi ölü gömme geleneği niteliğinde değildir. 2. Yüzün ve bedenin boyanması ve takılarla bezenmesi. Ben ile ben olmayan ayrımını yapan insan, boyanmış ben ile boyanmamış ben arasında da ayrım yaptı. 3. Araç teknoloji kullanımı. Eline bir taş alan insan, bilinci sayesinde bu taşın biraz sonra alacağı yeni şekli hayalinde canlandırdı ve taşa bu hayale uygun bir şekil verdi. Böylece bilinci sayesinde dış dünyayı kontrol etmeye başladı. 4. Bölgeler arası kültürel farklılıkların ortaya çıkması. Ben ile ben olmayan ayrımını yapan insan, kendisine ait davranışlar ile kendisine ait olmayan, yani başka topluluklara, kültürlere ait davranışlar arasındaki farkı algılayabildi. Topluluklar arası farklılıkların algılanması ise, ben ile ben olmayan ayrımını güçlendirdi. 5. Takas ekonomisi. Ben ile ben olmayan ayrımını yapan insan, kendisine ait olan şeyler ile kendisine ait olmayan şeyleri değiş tokuş etmeyi başardı. 6. Yaşam alanlarının genişlemesi, kentlerin, devletlerin kurulması. 7. Taşa bağımlı teknolojiden, kemik, boynuz ve kil benzeri nesnelere yönelme. Not E. Ben bilinç davranış ilişkisi. Ben ve bilinç, diğer bir ifadeyle, ben ve zihinsel modellerim ayrılmaz bir ikilidir. İçinde ben olmayan bir zihinsel model olamaz. Ben yoksam model de yoktur. Çünkü en azından bir zihinsel modeli oluşturacak zihinsel modellerin tümü benim algılarının ürünü olmak zorundadır. İlgili literatüre bakıldığında ben bilinç ikilisine üçünün de katıldığı görülmektedir. Söz konusu üçüncü öğe davranış harekettir. Bu durumda ben bilinç davranış üçlüsünün ayrılmaz bir bütün olduğu söylenebilir. Kotter ile göre bilinç diğer bir söyleyişle zihinsel modeller davranışlarla doğrudan ilişkilidir. Davranışlardan soyutlanmış zihinsel modeller olamaz. Akt.Yılmaz. İki nedenden ötürü zihinsel modellerle davranışlar arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Birincisi, zihinsel modeller algılarımızın ürünüdür. Algılama sırasında ise insan pasif değil, aktiftir. Bu durumda algılamalara dayanan zihinsel modellerde davranışların bulunması kaçınılmaz olmaktadır. İkinci neden ise zihinsel modellerin dış dünyayı değiştirmeye yönelik birer taslak olmasıdır. Dış dünyayı kontrol etmek isteyen insan ilk önce bu değişikliğe ilişkin bir zihinsel model oluşturur. Dış dünya üzerinde söz konusu değişikliğin, kontrolün yapılabilmesi için insanın elindeki tek araç davranışlarıdır. İnsan dış dünyada yapacağı değişikliğe ilişkin zihinsel model oluşturur. Bu modelin bir parçası ve uzantısı olan davranışları yoluyla da değişikliği gerçekleştirir. Bu durumda davranış hem zihinsel modelin, bilincin bir parçası olmakta hem de dış dünya ile zihinsel model arasında köprü oluşturmaktadır. 7. Duygular ve istekler. Bu bölümü okumaya başlamadan önce şu soruları cevaplar mısınız? 1. Duygu nedir? Korktuğunuz veya öfkelendiğiniz zaman duygulanmış sayılır mısınız? 2. Duygularımız ne işe yarar? Duygulara sahip olmak bir lüks müdür? Yoksa hayatta kalmamıza katkısı olan özelliklerimizden birisi midir? 3. Babalar, amirler, kısacası otorite konumundaki kişiler duygularını ifade ederler mi? 4. İş yaşamında veya özel yaşamda duygular mı daha önemlidir, düşünceler mi, niçin? 5. Duygularla istekler arasında ne tür bir ilişki vardır? Duygu, niteliği, türleri. Günlük yaşamımızda hafifçe üzüldüğümüzde veya sevindiğimizde duygulandım deriz. Örneğin arkadaşlarımız doğum günümüzü hatırladığında veya acıklı bir film izlerken burnumuzun direği sızladığında duygulandığımızı söyleriz. Daha yoğun olan iç yaşantılarımızı ise heyecan diye adlandırırız. Not A. Günlük yaşamda sınırlı sayıdaki iç yaşantı duygu olarak adlandırılır. Ancak psikoloji ile ilgili bilimsel çalışmalarda duygu sözcüğünü daha geniş anlamda kullanırız. Psikolojide korku, hayret, tiksinme, küçük görme birer duygudur. Hatta daha ileri giderek etkileşim veya psikodrama gruplarında grup üyelerinin içinde bulundukları andaki isteklerini de duygu ifadesi olarak kabul ettiğimiz olur. Örneğin bir üye kalkıp dolaşmak istediğini söylerse bunu bir duygu ifadesi kabul ederiz. Kişinin belirli bir anda algıladıkları, hissettikleri onun fenomenal alanını oluşturuyordu. Kısaca fenomenal alan içindeki istekler, heyecan uyandıran iç yaşantılar, duygu olarak adlandırılır. Not A. Duygular ve düşünceler aslında ayrılmaz bir bütündür. Fakat buna rağmen sözel ifadelerimizde ikisinden biri ön plana çıkar. Örneğin bir toplantıda uzun süre oturmak insanı sıkar dersem daha çok düşüncemi ifade etmiş olurum. Eğer ben oturmaktan sıkıldım dersem duygumu ifade etmiş olurum. Yaşamda duyguların önemi. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bugün sahip olduğumuz hiçbir duygu tesadüfen veya kazara ortaya çıkmış değildir. Bugün sahip olduğumuz tüm duygular, organlar gibi belirli işlevlere sahip olduğu için evrim süreci boyunca varlığını sürdürmüş ve günümüze ulaşmıştır. Duygularımızın genel işlevi doğaya ve topluma uyum sağlamaktır. Uyum sağlayarak hayatta kalma ihtimalimizi arttırırız. Örneğin üzerimize doğru bir yırtıcı hayvan veya bir araba gelse korkarız ve kaçarız. Böylece hayatta kalma ihtimalimiz artar. Hayvanların bu dünyada tutunmalarında duygularının önemli işlevi vardır. İnsanların bu dünyada tutunmalarında da bir canlının normal sıradan bir yaşam sürdürebilmek için duygulara ihtiyacı vardır. İnsanın ise duygulara iki defa ihtiyacı vardır. Birincisi günlük yaşamını sürdürebilmek için bir motivasyon kaynağı olarak duygulara ihtiyacı vardır. İkincisi ise varoluş düzeyini yükseltebilmek, kaliteli sıraüstü yaşayabilmek için. Duygu ifadesinde tutarsızlık ve tutukluk, öfke açık, sevgi kapalı. Duygularımızı fark etmek ve ifade etmek önemlidir. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bunu gerçekleştirmekte sorunlar yaşarız. Şimdi size sormak istiyorum. Genelde evlerimizde babalar, iş yerlerinde otorite konumundaki kişiler duygularını ifade ederler mi? Hayır, etmezler diyeceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü konferans verdiğimde bu soruma karşılık olarak insanlar çoğunlukla etmezler diyorlar. Bunun üzerine ben de şöyle diyorum. Babalar otorite konumundaki kişiler duygularını ifade ederler ama olumsuz duygularını, öfkelerini ifade ederler. Olumlu duygularını, takdirlerini sıklıkla ifade etmezler. Adeta çoğunlukla babalar yergide cömert, övgüde cimridirler. Günlük yaşamımızda spontanlığın bastırıldığını sıklıkla görebiliriz. Ancak bu bastırma taraf tutan bir bastırmadır. Şöyle ki, eğer yakınlarınıza karşı olumlu duygular besliyorsanız, bunu açıkça ifade etmeniz ayıptır. Örneğin Anadolu'muzda yaygın olduğu üzere, çocuğunuzu ulu orta sevmeniz ya da eşinize güzel sözler söylemeniz ayıptır. Yakışık almaz. Sevginizi dolaylı yollarla ya da gizlice göstermelisiniz. Bu yüzden hala pek çok baba, dede, çocuğunu, torununu uyurken öper. Ancak babalar, dedeler için çocuğa, toruna veya karısına kızmak, bağırmak ayıp değildir. Bağırmak erkekliğin şanındandır. Torununu uyurken öpen bir dedeye niçin böyle davrandığını sorsam, şımarmasın diye beyim şeklinde cevap verir. Bence bu açıklama endişeden kaynaklanan bir mantığa bürümedir. Pek çok araştırmaya dayanarak şunu söyleyebiliriz. Çocuklar sevgi gösterirseniz şımarmazlar, tutarsız davranırsanız şımarırlar. Babaların, dedelerin çocuklarını, torunlarını uyurken öpmelerinin asıl nedeni, olumlu duyguları ifade etmekten çekinmeleri olsa gerek. Galiba olumlu duyguları ifade etmeyi duygusal olmakla karıştırıyoruz. Bu duygusallığın da erkekliğimizi zedeleyeceğini düşünüyoruz. Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, otorite konumundaki kişiler tüm duygularını değil, olumlu duygularını ifade etmekte çekingen davranıyorlar. Oysa öfkelerini ifade ederken kendilerini daha özgür hissediyorlar. Bu davranış tarzının biyolojik ve kültürel evrim süreci içinde bir işlevi bulunduğunu düşünebiliriz. İnsan dışındaki canlılar söz konusu olduğunda erkekler, toplum içindeki statülerini korumak için böyle davranıyor olabilirler. Beğenelim ya da beğenmeyelim, biyolojik evrende saldırmak, statüsü yüksek bir davranış şeklidir. Saldırganlığı ile diğerlerini bastıran erkek istediği dişiye sahip oluyor veya lider oluyor. Biyolojik evrendeki bu durum galiba insan için de geçerli. Sosyal ortamlarda sevgiyi ve korkuyu ifade etmek statüsü düşük. Öfke ifade etmek ise statüsü yüksek bir davranış şeklidir. Eğer erkekseniz sevginizi veya korkunuzu açıkça ifade ederseniz ayıp olur, statünüz düşer. Ama eğer öfkenizi açıkça ifade ederseniz ayıp olmaz, tam tersi otoriteniz güçlenir. Muhtemelen bu yüzden öfkeyi ifade etmek babalara, sevgiyi ve korkuyu ifade etmek annelere özgü davranış şekli sayılır. Kimi ailelerde babaların statüsü annelerden yüksektir. Biyolojik evrim süreci bir ihtimal genler babalara olumlu duygularını ve korkularını saklamayı öğütlüyor olabilir. Ancak kültürel evrim sürecinin hızı biyolojik evrim sürecini aşmıştır. Babalar olumlu duygularını saklamaları konusunda genlerinin kendilerine yönelik taleplerini aynen yerine getirmek zorunda değildirler. Kendimizi eğiterek öfke dışındaki duygularımızı da rahatça ifade etmeyi öğrenebiliriz. Olumlu duygularımızı ifade etmeyi statümüzü koruma aracı olmaktan çıkarabiliriz. Özellikle babalar, amirler bu ikincisini becerdiklerinde, yani olumlu duygularını ifade etmeyi bir statü koruma aracı olmaktan çıkarmayı öğrendiklerinde toplum olarak ilerlememiz hızlanacaktır. Toplumca olumlu duygularımızı fark etmeyi ve ifade etmeyi nasıl öğrenebiliriz? Kendimizi eğitmekte ilk adım, duyguların rahatlıkla ifade edilmemesi gerektiği konusundaki şablonlarımızı, paradigmalarımızı fark etmek olmalıdır. Bu adımı izleyen adımların neler olabileceği bir sonraki Farkına Varma adlı bölümde ele alınacaktır. Duygu, düşünce, davranış. İnsanların duyguları, düşünceleri ve davranışları birbirleriyle ilişkilidir. Bu üçlü içinde temel taşı bilişsel yaklaşıma aykırı gibi gözükse de duyguların oluşturduğunu düşünüyorum. Davranışlarımızı yönlendirmede düşünce mi daha önemlidir yoksa duygu mu şeklindeki soruya şüphesiz ki her ikisi de önemli şeklinde cevap vermek gereklidir. Ancak öyle sanıyorum ki davranışlarımızı yönlendirmede bu ikisi arasında bir işbirliği var. Şöyle: duygular hedeflere yönelik davranışlarımızın itici güç kaynağını oluşturuyor. Düşüncelerimiz ise hedefe ulaşabilmek için hangi davranışları sergileyeceğimiz konusunda bize yardımcı oluyor. Örneğin bizi tehdit eden bir dış uyarıcı karşısında önlem alabilmek için ilk önce korkmamız gerekir. Korku duygusu bizi bir şeyler yapmaya iter. Kaçabiliriz, saklanabiliriz, bizi korkutana saldırabiliriz. Bunlardan hangisini seçeceğimiz ve nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda düşüncelerimiz devreye girer. Örneğin kaçacaksak hangi tarafa kaçacağımıza veya saklanacaksak nereye saklanacağımıza, geçmiş yaşantılarımızı dikkate alarak hızla karar vermek zorunda kalırız. Bütün bunları gerçekleştiren duygularımızın ve düşüncelerimizin birbirlerinden bağımsız çalışan süreçler olduğunu düşünmemek gerekir. Bazen birisi, bazen de diğeri ağır basabilir. Ancak duygular ve düşünceler birlikte işleyen süreçlerdir. Duygular ve düşünceler arasındaki iş bölümünü ve işbirliğini sanırım şu benzetme ile açıklamak mümkün. Mantıklı düşünceler geminin dümeni, duygular ise geminin yakıtıdır. Bu dünyada küçük veya büyük bir yolculuğa çıkabilmek için, yolculuğu sürdürebilmek için yakıta, duygulara ihtiyacımız vardır. Duygularımız motivasyonumuzun kaynağıdır. Belirli hedeflere ulaşabilmek için de dümene, düşünceye gerek duyarız. Ve şüphesiz yakıt ile dümen, duygu ile düşünce arasında koordinasyon gereklidir. Böylesine bir koordinasyon kurmaya girişmek ve koordinasyonu sürdürmek için de yine duygularımıza ve düşüncelerimize ihtiyacımız vardır. Duygular, dil ve bilinç bir bütündür. Bu bütünlük var olma sürecimizde çok önemli bir işleve sahiptir. Elinizdeki kitap kapsamında Lacan'ın görüşünden esinlenerek duygu, dil, bilinç üçlüsüne ilişkin yeni sayılabilecek bir sınıflama ortaya koymaya çalıştım. Bu sınıflama not B'de görülmektedir. İstekler. İsteklerimiz, duygularımız ile davranışlarımız arasındaki önemli bir köprüdür. Düşüncelerimiz ise bize bu köprünün hangi teknikle kurulacağını söyler. Organizmamızdaki belirli ihtiyaçlar belirli duyguları, duygular ise isteklerimizi uyandırıyor olsa gerek. Bu isteği giderebilmek, organizmayı eski dengesine ulaştırabilmek için belirli davranışlarda bulunuruz. Örneğin vücudumuzun besine ihtiyacı olduğunda bir yiyecek görünce heyecanlanırız. O yiyeceği yeme isteği duyarız. Bu istek bizi yeme davranışına iter. Şüphesiz isteklerin duyguları uyandırdığı da ileri sürülebilir. Ancak kanımca duygular isteklerden önce gelir. Yalom da duyguların isteklerden önce geldiğini belirtiyor. İsteklerimiz doğrultusunda irademizi ortaya koyduğumuzu söylüyor. Bu görüşe temelde katılmakla birlikte bir noktada farklı düşünüyorum. O da şu, duyguları ve istekleri doğrudan iradi davranış izlemez. Duygularımızı ve isteklerimizi fark etmemiz, anlamlı bulmamız ve kabullenmemiz gerekir. Bunu izleyerek de irademizi ortaya koyabiliriz. İzleyen bölümlerde söz konusu basamakları ele alacağız. İstekleri fark etmenin ve ifade etmenin önemi. Görünürdeki daha çok da görünürün bir basamak altındaki duygularımız ve isteklerimiz önemlidir. Toplum etkisiyle oluşmamış bize ait duyguları ve istekleri fark etmek ve ifade etmek önemlidir. Bunu başarırsak kendimiz olmuş oluruz. Kendimize ihanet etmemiş oluruz. İsteklerimizi fark ettiğimiz ve ifade ettiğimiz zaman içimizdeki büyük potansiyeli bize özgü gücü kullanma şansımız olur. Dikkat edilirse isteklerimizi fark etmekten ve ifade etmekten söz ediyorum. Tüm isteklerinizi gerçekleştirin demiyorum. Çünkü size ait bazı istekler doğanın veya toplumun kurallarıyla çelişebilir. Bazı istekleriniz imkansız, bazıları ise en azından sizin için zararlı olabilir. Ancak duygularınız ve istekleriniz her ne olursa olsun zararlı veya değil. Bunları fark etmek ve en azından kendinize ifade etmek yararlıdır. Çünkü fark etmediğiniz duygular ve istekler sizi yönetir. Fark ettiğiniz duygularınızı ve isteklerinizi ise siz yönetirsiniz. Duygularımızı, özellikle isteklerimizi fark edip ifade etmeliyiz. Ancak her isteğimizi ille de yerine getirmeye çalışmamalıyız. İsteklerimizi yerine getirip getirmemek konusunda rehberimiz, aklımız ve aklımızın ışığında değerler olmalıdır. Aklımızı kullanarak isteklerimiz ile toplumsal değerler arasında uzlaşma, denge sağlamalıyız. Yukarıdaki görüşlerin yanı sıra bir yandan da şuna inanıyorum ki, bazı isteklerimiz toplum kurallarına aykırı ya da kendimize zarar verebilecek nitelikte gözükebilir. Ancak saldırganlık benzeri bir takım isteklerin, tam anlamıyla kişilerin içlerindeki gerçek istekler olduğundan kuşkum var. İnanıyorum ki, zannediyorum ki, kendisini derinlemesine tanıyan bir insan, içindeki gerçek istekleriyle tanıştığında, bu isteklerin kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek istekler olduğunu görecektir. Saldırgan, öfkeli davranışlarımızın arkasında korkularımız, sevinme isteğimiz, rahat yaşama ve yarına kalma arzumuz bulunuyor olabilir. Bu konuyu ileride ayrı bir kitapta incelemek istiyorum. Şimdilik küçük bir örnekle söylemek istediklerimi özetleyeyim. Diyelim ki bir baba akşam eve geç gelen oğluna öfkeleniyor ve "Niçin geç geliyorsun?" diye bağırıyor. Oğlu ise "Sen bana karışamazsın" diyerek kapıyı çarpıyor. Şuna inanıyorum ki bu baba oğul yüzeydeki duygularını ve isteklerini ifade etmektedirler. Görünürün altındaki duygularını ve isteklerini fark edebilseler ve ifade edebilseler muhtemelen şunları söylemek isterlerdi. Baba, eve geç gelmen beni korkutuyor. Koyduğum kuralları dinlemediğinde otoritemin sarsıldığını düşünüyorum. Bu da beni korkutuyor. Seni seviyorum, senin de beni sevmeni istiyorum. Oğul, özgür olmak istiyorum. Kendi kararlarımı kendim vermek istiyorum. Özgürlüğümü kaybetmek ihtimali beni korkutuyor. Bana güvenmemen beni kızdırıyor. Beni sevmeni, bana güvenmeni istiyorum. Babalar ve oğullar, yukarıdakilerin yarısını bile hissedip birbirlerine söyleyebilseler, nice kavgalar tatlıya bağlanırdı. Bireysel isteklerimiz ile toplumsal kurallar arasında bocaladığımızda ne yapmamız gerektiği konusunda ışık tutması dileğiyle bir baraj benzetmesi, teşbihi yapmak istiyorum. Her insanın içinde coşkun bir ırmak vardır. Eğer bu ırmağın önüne hiçbir set duvar, koymazsanız taşabilir. Size ve çevrenize zarar verebilir. Eğer bu ırmağın önüne katı bir duvar çekip ırmağın akmasını bütün bütüne engellerseniz o zaman da hiç işe yaramaz. Bu ırmağın önüne bir baraj yapmalı, barajın kapakları olmalı ve kapakların denetimi de sizin iradeniz altında bulunmalı. Dengeyi sizin aklınız sağlamalı. Eğer her şeye rağmen ya komşu teyzeler, toplum barajımı eleştirirse diyorsanız o zaman lütfen kitabın Otantik Yaşamak adlı 12. bölümünde dile getirilen Nasrettin Hoca fıkrasını okuyunuz. İsteme adabı. İsteklerimiz önemlidir. İstemek önemlidir. Ancak günlük yaşamda istemek dediğimizde bir başkasından istemeyi kastederiz. İsteklerimizi yerine getirmeyenlere küstüğümüz olur. Bir Türk halk masalındaki ısrarcı bir karga gibi çevremizdekileri bezdirdiğimizde olur. Beterin beteri var. Eğer bir belgeselde izlediğimiz doğruysa, bazı toplumlarda birisi sizin bir eşyanızı, diyelim ki kemerinizi çok beğendiğini söylerse, siz de çıkarıp ona vermezseniz, onuru kırıldığı gerekçesiyle o kişinin sizinle dövüşme hakkı doğuyormuş. Bu durumu gören çevredeki kişiler ise eşyanızı vermediniz diye sizi ayıplıyorlarmış. İstemekle ilgili kültürümüzdeki ünlü bir deyişte, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara deniliyor. Bir başkasından neyin nasıl isteneceği konusunda toplumlarda gelenekler, alışkanlıklar var. Ancak sanırım insanların kendilerinden neyi nasıl isteyecekleri, yani kişisel isteklerini nasıl dikkate alacakları konusunda böylesine belirgin kurallar yok. Bu konuda içimden şunu söylemek geliyor. Başkasından isteyenin bir yüzü kara, kendisinden isteyenin iki yüzü ak. Kendinde olup da kendinden istemeyenin iki yüzü de kara. Kendinden istemeyenin iki yüzü kara ifadesiyle kendi isteklerini, yani içindeki potansiyel gücü dikkate almayan, gücünü kullanıma sunmayan kişi eleştiriliyor. Önce kendinizden istemenizi dilerim. Çünkü galiba kendisinden yeteri kadar istemeyi becerenin başkalarından fazlaca bir şey istemesine gerek kalmıyor. Not A. Psikolojide duygu, heyecan. Genel çizgileriyle duygular ve heyecanlar, sempatik sinir sisteminin çalışmasıyla ortaya çıkan iç yaşantılara verilen addır. Bu iç yaşantılar kişi tarafından ifade edilebilir, dışarıdan gözlenebilenler davranışlara dönüştürüldüğünde gözlemciler tarafından tanımlanabilir ve ölçeklenebilir veya fizyolojik olarak ölçülebilir. Diğer bir ifadeyle duygular ve heyecanlar, fizyolojik, bilişsel ve davranışsal boyutları bulunan, derin uykudan yoğun gerginliğe kadar değişebilen genel uyarılmışlık hallerine verilen isimlerdir. Uyarılmışlık halinin hafif olması durumuna duygu, uyarılmışlık halinin şiddetli ve özellikle dışarıdan gözlenebilir, yüz ve beden hareketleriyle birlikte olması durumuna ise heyecan denilir.